Sayfa 118. Sen nerenin pehlivanısın yiğit? Yedi baş pehlivanın gücü Koç Bekir'in ufak tefek bedenine sığışmış. Şöyle bir bakarsan lodos yediyle savrulup uçacak dersin. Gel gelelim bir yapıştı mıydı? Çivi olmuş parmaklarını hasmının etine geçirir, mengene elleriyle karşısındakini burar da burar. Bu acı kuvvetinden başka herifte türlü pehlivan oyunu var ki karşısına Zaloğlu Rüstem pehlivan çıksa dayanamaz. Boyunun bodurluğu, okkasının azlığı da ayrıca işine yarıyor. Hangi pehlivan olsa gözüne kestirip nasıl olsa yenerim diye onunla güreş tutuyor. Koç Bekir'in pehlivanlıktan başka işi yok, bileğinin zoruna geçinir bir yiğit. Köylerde, kasabalarda, dolaylarda bileğini tutar bir yiğit bulunmaz olunca bununla baş eder diye uzaklardan bir pehlivan getirdiler ki Allah korusun herif bir insan azmanı, insan değil çam yarması desen o da böyle olmaz. Koç Bekir pehlivanlığı bir yana keyifli adam, muzibin biri, olmadık zevzeklik, görülmedik duyulmadık şaka bunda. Bir ay öncesinden güreş ilan edildiğinden kasabanın pazar günü yazlık sinemasının bahçesi insan dolu. Zurnalar çalınmaya, davullar dövülmeye başlandı. İlkin koca pehlivan çıktı ortaya, Koç Bekir. Koca pehlivanın bıyıklarında bu Koç Bekir gibi dördü asılsa herifin bana mısın diyeceği yok. Koç Bekir karşısında koca pehlivanı görünce olmaz korkarım dedi. Bu ne yahu, siz bana insan demediniz miydi, bunun neresi insan? Herkes bu sözleri şaka sanıp gülüşmeye başladı. Koç Bekir tövbe, ben bununla güreşmem diye bağırıyordu. Etme Koç Bekir oğlum, ayıp olur, biz bu pehlivanı uzaktan getirttik. Yahu bu insan değil. İnsan olmaz mıymış, insanın ta kendisi işte. Koç Bekir koca pehlivanı gösterip avazı çıktığı kadar seyircilere bağırdı. Ey ahali, buna insan diyorlar. Bu insan mı yahu? Dinini seven söylesin. Böyle bir insan gören var mı? Seyirciler kahkahadan kırılıyorlardı. Koca pehlivan hırsından zangır zangır titremeye başlamıştı. Ağda kızmıştı. Koç Bekir'e çıkıştı. Sen artık uzattın Koç Bekir. Zevzekliği bırak da güreş tut. Yahu biz güreş tutmayız demedik. Velakin insan insana güreşelim. Yabanın ayısıyla güreş tutulur mu ha? Sus rezil. Koca pehlivan ortada dişlerini sıkıp duruyordu. Kıllar içindeki vücudundan terler boşandığı görülüyordu. Şimdicik siz buna insan mı diyorsunuz? Sus ulan ayıptır. Tuh bir misafire karşı. Demek şimdi bu insan öyle mi? Ağa bir yandan, hakemler bir yandan Koç Bekir'i susturmaya çalışıyorlardı. İnsan olmaz mı canım? Senin benim gibi insan. Yemin et. Vallahi da billahi da insan. Dinine imanına, dinime imanıma insan. Koç Bekir sanki şaşmış gibi koca pehlivana bakıp duruyordu. Demek insan öyle mi? Allah Allah. Hiç böyle bir insan görmemiştim. İki şahitle insan asılır. Siz yemin ettiniz, öyleyse insandır. Hey büyük Allah'ım, sen nelere kadir değilsin. Demek bunu da insan diye yarattın. Vah vah vah. Koca pehlivan hırsından dolanıp duruyordu. Koç Bekir, madem insan diyorsunuz konuşsun bakalım dedi. Konuşsun da insan olduğunu anlayayım. Etme Koç Bekir, ayıptır oğlum. El verdi senin zevzekliğin, ele güne rezil olduk. Kötü bir şey mi dedik? Aa, konuşsun da insan olduğunu anlayalım. Bunları duyup çok canı sıkılan koca pehlivan, pehlivan kısmı avrat gibi gevezelik etmez, güreş tutunca konuşur dedi. Koç Bekir büsbütün şaşmış görünerek, Allah Allah, insan gibi de konuşuyor yahu dedi. Demek papağan gibi buna laf ezberletilmiş. İçerleyen ağa, uzattın dedi, güreşeceksen güreş. Koç Bekir, bu pehlivan beni ezer öldürür dedi. Bir buzağı için ben canımı ortaya koyamam. İş şimdi anlaşılmıştı. Yenen pehlivana ödül olarak bir buzağı verilecekti. Koç Bekir buzağı az buluyordu. Koca pehlivanı getirenler bir de koç koyduk ödüle dediler. Koç Bekir olmaz dedi. Bu pehlivan beni yer. Çoluğum çocuğum ortada kalacak. Ödüle bir de tay eklediler. Koç Bekir bir buzağa, bir koç, bir taya ölünmez dedi. Can verdiğime değsin ağlar. Uzun süren pazarlık sonunda buzağdan, koçtan, taydan başka bir çifte öküz konmuştu ortaya. Yenen pehlivan bunları alıp gidecekti. Güreş başladı. Koca pehlivan sahiden Koç Bekir'i yiyecek diyemesine ya bir tutup eline geçirebilse, Koç Bekir koca pehlivanın kollarının bacaklarının arasından cıva gibi kayıyor, bir de utanmadan keyifli keyifli gülerek naralanıyordu. Koca pehlivan iyice bozulmuştu. Tutamıyordu ki, tutsa paralayacak, parçalayacak. Koç Bekir alttan dalıp üstten çıkıyor, bir de dişlerini göstererek sırıtıyor, ellerini çırparak peşrev yapıyordu. Koca pehlivan da dağları sarsan bir nara vurup elense çekerek Koç Bekir'in üstüne atıldı. Bekir'in yana kaymasıyla koca pehlivan kendini tutamayıp burun üstü çayıra kapaklandı. Herif gayet iyi olduğundan toparlanıp yerden kalkması da güç ve geç oluyordu. Kızgınlıktan ağzı burnu macar danalarının apış araları gibi köpüren koca pehlivan Koç Bekir'i tutmak için kendini yerden yere çalıp duruyordu. Kan köpük içinde kalmış, tere bulanmış, toza toprağa belenmişti. Bir de Koç Bekir karşısında dişlerini gösterip keyifle sırtarmıyor mu, koca pehlivan deli olacak. Koç Bekir'i tutacağım diye kendini kaldırıp kaldırıp fırlatıyor, alttan üste Koç Bekir dolanıveriyordu. Artık seyirciler koca pehlivana acımaya başladılar. Yahu o da insan, yazıktır diye söyleniyorlardı. 45 dakika dolunca iler tutar yeri yanı kalmayan koca pehlivanı Koç Bekir hamur gibi yoğurmaya, keçe gibi çiğnemeye başladı. Domuzluğundan da herif yenmiyor, altında çarkı felek gibi döndürüp atıyor öteye, sonra da sırıtarak keyifle naralanıyordu. Arada bir koca pehlivan da ondan aşağı kalmamak için yattığı yerden nara salmak istiyorsa da soluğu yetmiyor, işte o zaman ona acıyan seyirciler bile kahkahayı koyuveriyorlardı. Dermansız düşen koca pehlivan artık kendini yerden yere de atamaz olmuştu. Seyirciler Koç Bekir'e "Yen ulan artık yen, yen dinsiz imansız, biri insafsız, yen gayrı" diye bağırınca o da onlara "Kıyılır da bu koca yiğit yenilir mi? Hiç kıyamam" diye seslendi. Koca pehlivan hakemlere elini kaldırıp pes diyecekken Koç Bekir eliyle adamın ağzını kapadı. Nasıl ettiyse koca pehlivan sığır gibi bağırmaya başladı. Koç Bekir koca pehlivanı pervane gibi çevirip yere yığdı. Koca pehlivan da yenildiğine içinden Allah'a şükredip çayırda yığılı kaldı. Koç Bekir oğluna seslendi. "Ulan koçu, tayı, buzağı, öküzleri ahıra çek oğlum." İşte bu güreşten sonra hiç kimse Koç Bekir'le güreşemez olmuştu. Koç Bekir'in başka da geçim yolu yoktu. Öküzler de tay da hepsi çoktan satılmış, parası yenmişti. Koç Bekir bir kilo buğdaya bile güreşmeye razı ama nerede? Koç Bekir evinin geçimi derdiyle olduğundan daha da çelimsizleşmiş, yaşlanmıştı. Ama yine o keyifli adamdı. El kapısında bir iş bulmaya karar verdi. Bir sabah erkenden eşeğine binip yola düzüldü. Öğle sıcağı bastırmıştı. Yol üstünde bir pınar başına gelince eşeğini çayıra bağlayıp kendisi de ulu çınarın gölgesine uzandı. Uykuya dalacağı sırada bir atlı gördü. Dağ gibi bir adamdı. Koç Bekir'in yendiği koca pehlivandan bile iriydi. İri yarı adam pınardan atını suluyordu. At da halis Arap atı. Koç Bekir yattığı yerden uyuklar gibi bir atı bir adamı süzdü. Atı gözüne kestirmişti. "Hay Allah, şu at bize kısmet olsa" diye geçirdi içinden. Yerinden doğrulup iri adama "Selamün aleyküm" dedi ve "Aleyküm selam." "Maşallah atın güzel, güzeldir. Cinsi ne bunun?" "Arap'tır, Seklavi." "Belli cins at. 400 kayme eder mi?" İnsan azmanı gibi olan adam güldü. 4000 de desen az, 10000 de." Koç Bekir "ya kısmet" dedi içinden. "Sen nerenin pehlivanısın yiğit?" diye sordu. "Pehlivan mehlivan değilim." "Olamaz, sen pehlivan olmaya pehlivansın ya, nerenin baş pehlivanı?" "Değilim." "Saklama bizden. Senin bir baş pehlivan olduğun belli işte. Alçak gönüllülük edip gizliyorsun bizden. Maşallah şu bilekler pehlivan bileği işte." Gerçekten adamın bir bileği Koç Bekir'in 3 bileği kalınlığındaydı. Ne kadar inkar etsen belli işte. Maşallah şu ense pehlivan ensesi, hem de baş pehlivan. Bu sözler adamın hoşuna gitmişti. "Eh" dedi, "biraz güreş tutmuşluğumuz var." "Yok yok, bu birazlık iş değil yiğit. Belli ki sen güreş çayırında iyicene pişmişsin." "Eh, oldukça. Ben demedim mi? Belli aslanım." O sırada yanlarına başka yolcular da gelmişti. Koç Bekir, ben de gençliğimde biraz meraklıydım da güreşe dedi. Sonra ekledi, şurada bir güreş tutalım mı seninle Yiğit? Oradakiler hiç uygun düşmez dediler. Senin boyun bu Yiğit'in göbeğine erişmiyor. Canım biz de güreşelim dediyse kıyasaya mı dedik? Ne dersin pehlivan? İnsan azmın delikanlı Koç Bekir'i aşağıdan yukarı süzüp bıyık altından gülünce Koç Bekir anladım dedi. Senin gibi namlı pehlivanlar boşuna güreşmez. Sen beni yenersen aha bu eşek senin. İyi eşektir, cinstir. 250 pangunota aldım. Benim seni yeneceğim yok ya sözün gelişi. Sen de atı koy ortaya. Yahu bir yerini kırar delirdin mi dediler. Koç Bekir. Bizim eşek gider ama dedi. Sayende bir iki pehlivan oyunu öğreniriz. Merak işte. İnsan azmanı delikanlı bir eşeğe bir Koç Bekir'e baktı. Eşeği atın ardına takar giderdi. Delikanlı. Benim şakam yok dedi. Ne şakası koçum? Al eşek helal olsun. Yeter ki sayende bir iki oyun öğrenelim. Soyundular çıktılar çayıra. Birbirlerine daldılar. Koç Bekir. Aman Yiğit bir yerimi kırıp mırıp beni sakat koma da dedi. Delikanlının niyeti işi çabuk bitirip eşeği atın arkasına bağlayıp buradan savuşmaktı. Epey dolandı durdu. Baktı ki boyu göbeğine gelen adam zorlu. Çoktandır güreş tutmadım da hamlık var hamlamışım dedi. Koç Bekir belli dedi hamlık olmasa beni ezerdin. İyice kapıştılar. Koç Bekir tek bacak kapıp dağdan inmenin sırtına bindi, burnunu yerde sürtmeye başladı. İşin şakaya gelir yanı olmadığını anlayan delikanlı var gücüyle zorladıysa da kurtulamadı. Neden sonra Koç Bekir dağdan inmenin ayağını koyuverip çevresinde çalışmaya başladı. İyice yorulan öbürü fosur fosur soluyor, göğsü körük gibi inip inip kalkıyordu. Koç Bekir paça kasnak herifi yerde sürmeye başladı. Hem sürüyor hem de vay başıma vay başıma gitti bizim eşek yahu. Eşek değil küheylandı. Hiç böyle bir baş pehlivanla güreş tutulur mu? Bende akıl mı var diye söyleniyordu. Bu sözleri duydukça eşeği almak için büsbütün umutlanan adam zorlandıkça zorlanıyor ama alttan kalkamıyordu. Koç Bekir bıraktı ayağını. Yerde sürtünmekten alnının derisi kalkmış adam solumaya burnu yetmediğinden yaz sıcağının gurk tavuğu gibi ağzını açmış dili dışarıya sarkmıştı. Koç Bekir dolana dolana söyleniyordu. Vay başıma ben ne bok yedim yahu hiç böyle bir baş pehlivanla güreş mi tutulur hey avanak gitti bizim küheylan eşek göz göre göre eyvah. Böyle diyerek umutlanan adama çift dalıp attığı yere yeniden sürmeye başladı. Kara sabanla ham tarlayı sürer gibi adamın burnu yere sürttükçe pabuç kadar kesekler fırlıyordu. Herif bitmişti. Şırıl şırıl ter akıyordu her yanından. Nasıl ağzını topraktan kurtardıysa can havliyle bırak artık yahu diye bağırdı. Koç Bekir aman Yiğit kızma bıraktım işte diye adamı boşladı. Sonra da peşeve girişip onun etrafında dolanarak söylenmeye başladı. Vay ben ne bok yedim. Gitti benim sürmeli gözlü kancık eşeğim. Kahpe anam beni doğurmasaydı da bugünü görmeseydim. Vay başıma. Ayakta duracak dermanı kalmayan adam durduğu yerde sallanıyor. Her adım attıkça sendeliyordu. Koç Bekir bir elenseyle yıktı onu. Kündeye atıp sürmeye başladı. Koca çayırın etrafını fır dönüyorlardı. Koç Bekir durmadan söyleniyordu. Gitti benim sürmeli gözlü kancık eşeğim. Gitti vay. Burnuyla çayırı süren adam fırsat buldukça alttan cevap veriyordu. Senin kancık eşeğin gitmedi. Benim seklavi kısrağım gitti. Vay başıma analar ne yiğit doğuruyor. Vay ben ne bok yedim. Sen yemedin ben yedim onu ben. Vay kahpe anam doğurmaz olaydın. Senin anan gibi karının yiğidi mi olur? Vay kahpe anam seninki değil benimki. Senin anan neden kahpe olsun? Fırsat bulsa sırt üstü yatıp uzanacak kurtulacaktı ama Koç Bekir bırakmıyordu ki. Koca çayır hallaç pamuğu gibi atılmıştı adam alttan. Bırak yenik düştüm diye inledi Koç Bekir. Olamaz senin gibi bir baş pehlivan hiçbir vakit yenik düşemez dedi. Pes dedik ulan alçak. Şakadır inanmam. Senin gibi yiğit pes mi edermiş? Yalan valla. Bittim namussuz, bırak, bırak ki sırtım yere gelsin. Öyle sırt yere gelmez. Vay benim ceylan bakışlı kancık eşeğim, gitti vay. İri yarı adam sırtı yere gelsin diye çırpınıp duruyor. Tam fırsattır diye kendini atacakken Koç Bekir zorla çevirip hop diye ayağa dikiyordu herifi. Sonra yeniden bastırıp sürüyordu. Adam, al git kısrağa, al, vazgeçtim deyince Koç Bekir, anladım dedi. Sen bize acıdığından kısrağa bağışlayacaksın da ondan yenik düşersin. Kabul etmem. Bu danışıklı güreştir, olmaz. Koca adamı hamur gibi yoğurdu, yaydı, bıraktı. Taze manda tersi gibi çayıra yayılan adamın şiş göbeği inip kalkıyordu. Dermansız düşmüş, kımıldayamıyordu. Koç Bekir Arap atını atladı, eşeği de eğere bağladı, yere yayılmış adama. Sen bize bu kısrağı bağışlamak için düzen kurdun ya, anlamadık belleme dedi. Vay başıma. Az daha sürmeli gözlü kancık eşek gidecek elden. Bir bok yedik ki adam. Ben yedim diye inledi. Koç Bekir kısrakla girdi kasabaya. O günden sonra başı darda kaldıkça eşeğine atlar, yola çıkar. Kimi zaman bir öküzle, inekle, mandayla döner. Bir seferinde 50 koyunluk bir sürüyle gelmişti. Rıfat Bey Neden Kaşınıyor adlı kitaptan. Evlenme vaadiyle ifal mi, zorla ırzına geçmek mi? Ökkeş'le Hıdır'ın bu konuda ilk buluşup konuşmaları değildi. Aylardır bu konu üzerinde görüşüyorlar ama kesin bir sonuca varamıyorlardı. Doluya koyuyorlar almıyor, boşa koyuyorlar dolmuyordu. Ökkeş'in bir oğlu, bir kızı, Hıdır'ın da bir kızı, bir oğlu vardı. Ökkeş'in oğlu Ayvaz 18 yaşında, Hıdır'ın kızı Gülbeyaz'da 14'ündeydi ama genç irisi olduğundan en azından 18'inde gösteriyordu. İkisi de köylük yerde tam evlenecek çağdaydı. Yok yok, köylük yerde bile olsa Gülbeyaz dahaca evlenecek yaşta sayılmazdı. Bir zaman daha beklemeleri uygundu. Gel gelelim onlar bağırlarına taş basıp bekleseler bile köyün zengin çocuğu oğlanları beklemezdi ki. Gülbeyaz köyün en güzel kızıydı. Böyle can yakıcı güzel bir kızı zengin ağa oğulları bırakırlar mıydı? Hıdır'la Ökkeş ellerini çabuk tutup da Ayvaz'la Gülbeyaz'ı evermezlerse köyün zengin oğullarından biri kapıp giderdi. Bura köylerinde bunun örnekleri çok görülmüştü. Hıdır da Ökkeş de bu konuda çocukluklarından beri masal gibi, destan gibi nice öyküler dinlemişlerdi. Beşik kertmesi denilen töre rezilliği neden çıkmıştı? İşte bundan. Soydan saptan güzellikleri dillere destan bir kız çocuğu daha beşikte bebeyken niçin sözlüsü olurdu bacak kadar bir oğlanın? Güzel kızı gelinlik yaşa gelince köyden bir zibidi yoksul oğlan kapmasın diye. Ne rezillikler olmuştu köylük yerde, her biri tarihlere geçmeye değer. Hacı Mahmut denilen dürzü bir yoksulun dünya güzeli beşik kertmesini oğlunu almak için hem de köy kahvesinde herkeslerin içinde açık artırma pazarlığına çıkarmamış mıydı kızı? Daha da neler neler neler, ne düzenler. Oldum bittim köyde düşmanlık çoktu. Köyün evleri eşkıyadan korunmak için birbirlerine az yakın, kendi köylülerinden korunmak için de birbirlerinden az uzak yapılmıştı. Samanlığı ateşe vermek, hayvan çalıp gizlice kesmek, yol bağcılığı, hatta cinayet gibi kötülüklerin çoğu başlık parası ya da beşik kertmesinden caymak gibi olaylardan çıkıyordu. Ökkeş'le Hıdır en yakın iki arkadaştı, yaşıttılar. Ergen yaşlarında aynı eşeğe binmişler, birlikte askere gitmişler, birlikte tezkere almışlar, aynı yıl içinde evlenmişlerdi. Gülbeyaz'ın babası Hıdır'la Ayvaz'ın babası Ökkeş çocuklarını beşik kertmesiyle sözlememişlerdi ama çocuklarının birbirlerine gönül verdiklerini biliyorlardı. Gülbeyaz'ın babası Hıdır yoksuldu ama para göz ve mal canlısı değildi, kızını hayvan pazarında satmak istemiyordu. Gülbeyaz'ın anası Bağdacan'la Ayvaz'ın anası Güllü de öyle. Doğrusu Ayvaz oğlan akıldan yana az bir şey eksikli sayılırdı. Pek de aptal denilemezdi. Evet ama köy delikanlılarının en yakışıklısıydı. Gülbeyaz'a gelince salt yakışıklı diye böyle bir oğlana gönül verdiğine göre o da pek akıllı sayılamazdı. Yaşı neydi ki aklı olsun, daha 14'ünde. Ayvaz oğlan sağını solunu bile şaşırdığı için köy okulunu bile bitirememişti zavallı. Gülbeyaz'la evereceklerdi Ayvaz'ı ama bütün aşk öykülerinde olduğu gibi arada büyük bir engel vardı. O da başlık parası. Hoş Gülbeyaz'ın anası da babası da kızı bu yaşa getiresiye avuç dolusu para döktük diyerekten kızları için başlık parası isteyesi değildiler. Garibi Mökkeş'in parası var da mı vermiyordu ki? Yoksulluğun ne olduğunu bildiklerinden Gülbeyaz'ın ana babasının da başlık parası filan istediği yoktu. İki aile birbirlerinin nesi var nesi yok bilirlerdi. Ökkeş Hıdır'dan beter, Hıdır Ökkeş'ten. Ama neylesinler ki? Bu batası köyün töresi böyle. Başlık parası alınmadan bir kızın kocaya verilmesi adının orospuya çıkmasından bin beter. İşte Hıdır'la Ökkeş'in aylardan beri buluşup buluşup konuştukları sorun buydu. Bu sorunu nasıl çözeceklerini ikisi de biliyordu ama açıkça söylemekten çekiniyorlardı. Başlık parası ödemeden evlenmenin bir tek yolu vardı, kızı kaçırmak. Jandarmanın karşısında kız da kendi gönlüyle oğlana kaçtığını söylerse yapılacak şey kalmazdı. Yaşı küçük olsa da kız kendi kaçmış. Oğlan da evlenmeye dünden razı, kim ne diyebilirdi ki? Herkes çok iyi biliyordu ki bu başlık parası belasının vazgeçilmez töre olarak konulmasının gerçek nedeni güzel kızların zengin oğlanlarla evlenebilmesiydi. Hıdırgillerde, Ökkeşgillerde köyün en yoksulu, devenin çanı bile dengi dengine, dengi dengine diye çalarmış. İşte bunlar da öyle. Gülbeyaz da Ayvaz da dengi dengine. Ah diyordu Ayvaz'ın babası Ökkeş, ah bu yoksulluğun gözü kör olsun. Para olaydı, ben bilirdim yapacağımı. Gelinimden hiç esirger miydim? Altın mı? Al 5 tane 5'i birlik. Tarla mı? Al muhtaranın yaylak atlı sulak tarlasını. Da var mı? Al tefeci bakkal nevresin sürüsünü. Ah bu paranın gözü kör olsun. Gülbeyaz'ın babası Hıdır'da. Ah kardeş ah diyordu. Senden başlık neyi isteyen mi var ki? Ocağa batsın başlığın. Bu töreyi icat edenin yatacak yeri olmasın. Biz ne yapak? Töre var. Töre olmayaydı biz başlık mı isterdik? Allah bilir ya, param olaydı başlık parasını ben cebimden verirdim Gülbeyaz için. İkisi de aylarca bu konuyu konuştu. Başlık ödemeden evlenmenin bir tek umarı vardı. Hıdır da Ökkeş de bunu biliyor ama aylardır lafı döndürüp dolaştırıp bir türlü oraya getiremiyorlardı. Bunun umarı seven delikanlının bir gecenin zindan karanlığında sevgilisini atın terkisine atıp dağa kaçırmasıydı. Oğlan kızı kaçırır, dağda bayırda birkaç gece birlikte olur kızla, sonra başlar önlerinde dönerlerdi köye. Artık olan olmuştur. Ne kız babası başlık ister ne oğlan babası başlık verirdi. Zorunlu olarak muhtar nikahı kıyardı. Dağa kaldırılıp kızlığı bozulmuş bir kızla başka hiçbir delikanlı evlenmek istemezdi ki. Oğlan babası Ökkeş açıkça söyleyemiyordu ama kafasından geçiriyordu. Budalı oğlu Ayvaz, diyelim Gülbeyaz kızı dağa kaldırdı. Diyelim arkalarından jandarmalar yetişmeden başları önlerinde köye döndüler. Diyelim nikahları da kıyıldı. Sonra bunlar nerede yatıp kalkacaklar? Tam iki çıplak bir hamama yaraşır dendiği gibi Hıdır'ın evi üç gözdü. Biri hem mutfak hem tandırdı. Öbür ikisinde birinde Hıdır'ın anası döndü karıyla torunu Gülbeyaz, öbüründe de Hıdır'la karısı, bir de yaşı küçük olduğundan Hıdır'ın küçük oğlu Kamber kalıyordu. Az daha büyüyünce Kamber'i de ninesi döndü karının yatağına atacaklardı. Kaç kişi olurlarsa olsunlar hep bir döşekte ve hep bir yorgan altında yatarlardı. Ökkeş de Hıdır da razı olduktan sonra Gülbeyaz'ı Ayvaz'ın kaçırmasında hiçbir sakınca yokmuş gibi görünüyor idiyse de Hıdır'ın anası döndü karı başkalarına bok yemek düşer diyorsa da kazın ayağı hiç de öyle değildi. Kız kaçırmanın başlık vermemek için iki aile arasında danışıklı dövüş olduğu anlaşılırsa insan artık bu köyde barınamazdı. Danışıklı dövüşle kız kaçırmanın kötü yanı işte buydu. Hıdır da Ökkeş de içlerinden Ayvaz'ın Gülbeyaz'ı dağa kaldırıp sonra evlenmelerini istiyor ama bunun başlık ödememek için danışıklı dövüş olduğunun anlaşılmasından korktukları için bu düşüncelerini birbirlerine bile söyleyemiyorlardı. Başlık parası almadan kızını evermiş diye adları çıkardı ki Allah korusun köyde bu en büyük alçaklık, namussuzluk sayılırdı. Salt bu köyde değil, bütün dolay köylerde adları iki paralık olur, kente kaçsalar bile orada da arkalarından dedikodusu gelirdi. Danışıklı dövüşle başlık parası almadan kızını everen babanın da adı açıkçası pezevenge çıkardı. Ya başlık vermeden gelin alanın adı, o pezevenkten de beter. İşte bu yüzden zavallı Hıdır'la ondan daha zavallı olan Ökkeş içinden geçirdiklerini birbirlerine söyleyemiyorlardı. Yoksa Ayvaz'ın Gülbeyaz'ı kaçırmasına ikisi de dünden razıydı. Bir başka engel de Ayvaz'ın yarı sersem, belki de yarıdan biraz daha sersem olmasından ileri geliyordu. Gülbeyaz ne denli güzelse Ayvaz da o denli aptaldı. Geceliğin köy evinden kız kaçırmak kolay mı? Bu serseme olan kız kaçırıyorum derken ayakları birbirine dolanır da korucuya, korumacıya, köy bekçisine, jandarmaya neye ya yakalanırsa? Ya bu serseme olanı sopanın altına yatırırlar da danışıklı dövüşle kız kaçırdığı su yüzüne çıkarsa? Ondan sonra vay vay vay, işte o zaman yorganı döşeyi sırtlayıp kaçmalı da nereye kaçmalı? Ah şu Ayvaz oğlan da yaraya sürülecek akıl olaydı da işi Hıdır'ı Ökkeş'i karıştırmadan Gülbeyaz kızı bir başına kapıp kaçaydı. Ama nerede onda o yürek, nerede o kafa? Bir kış gecesiydi, zemheri kışı. Tükürük daha ağızdan çıkar çıkmaz havada donuyor. İnsanın çişi de öyle, daha havadayken buza kesiyor. Ökkeş o gece can birlik arkadaşı Hıdır'ın evine konuk gitmişti. Karısı Güllü de yanında. Hıdır ne olursa olsun deyip zurnanın zırt dediği yerden konuyu açmak istiyordu ama kız babası olaraktan Ayvaz oğlan gelsin, Gülbeyaz'ı kaçırsın diyemezdi ya. Bu sözü Ökkeş'ten bekliyordu. Ökkeş de yüreklenip dudağının ucuna gelen bu sözü bir türlü Hıdır'a söyleyemiyordu. Sonunda dayanamayıp söyledi. Hele beri bak Hıdır kardeş, az bir şey dine beni. Bah hele ne diyeceğim. Diyeceğim şu ki, benim avratla da çok düşündük, danıştık bu işi. Bah ne diyorum. Ben seni senden iyi biliyorum, sen beni benden. Ne demek bu? Şu demek ki, ikimizde de düğün dernek yapacak para yok. Bende başlık verecek mal yok. Gelinlik, tel duvak ney, damatlık şey alamah. Ben diyorum ki, birkaç kez yutkunduktan sonra bah ne diyorum. Hıdır Ökkeş'e güç vermek için yardımda bulundu. Ne diyorsun Ökkeş kardeş? Ökkeş kaldığı yerden sürdürdü. Ha evet, yani diyorum ki ah paranın gözü kör olsun. Hıdır yineledi. Ah paranın gözü kör olsun. Ben diyorum ki, Hıdır artık dayanamadı. Ne diyeceksen de artık kardeş, artık deyiver gitsin. Ayvaz Gülbeyaz'ı kaçırsın diyorum ha? Sen buna ne diyorsun? Ne diyeyim hiç. Allah öyle yazdıysa öyle olsun da bizim alçak köylümüz ya bir de sezerse başlıktan kaçmak için danışıklı dövüş olduğunu. Duyulursa köyde biz artık bu köyde barınamah. Her yerlere haber uçururlar, başka bir yere de gidemek. Ben de çoktandır senin gibi düşünüyorum emme. Ökkeş kimselere duyurtmah dedi. Kimselere duyurtmayız derken oturdukları tandırlı odada Hıdır'ın karısı Bağdacan, kaynanası döndü karı, küçük oğlu Kamber de vardı. Bir Gülbeyaz yoktu odada, o da bitişik odanın kapısına kulağını dayamış, içeride konuşulanları dinlemekteydi. Hıdır, kimselere duyurtmazsak o zaman iyi, bu iş aramızda kalsın dedi. O gece Ayvaz'ın Gülbeyaz'ı nasıl ve ne zaman kaçıracağı en ince ayrıntılarına dek konuşuldu, tartışıldı ve karara bağlandı. Hıdır'la karısı Bağdacan, bir de küçük oğlan Kamber bir odada ve bir döşekte, Gülbeyaz'la ninesi döndü karı da öbür odadaki döşekte yatıyorlardı. Ayvaz'ın Gülbeyaz'ı kaçıracağı gece dış kapı açık bırakılacaktı. Aysız, yıldızsız bir gece olmalıydı ki göz gözü görmesin. Gecenin ses soluk kesildiği bir zamanında Ayvaz bir tüy gibi açık kapıdan süzülüp girecek, sıcacık döşeğinde Gülbeyaz'ı kaptığı gibi kapıda duran atın terkisine atıp ya Allah dağlara sürecekti atı. Ne olur ne olmaz diye babası yanına ta ne zamandan kalma çiftliği de verecekti. Ayvaz'a neyi nasıl yapacağı hem de yerinde birkaç kez gösterilerek anlatılmıştı. Gülbeyaz'ın kaçırılacağı gece gelip dayandı. Her şey zamanında hazırdı. Hatta Gülbeyaz'ın içine gireceği teles bile döşeğinin yanındaydı. Ayvaz sabaha karşı gelecekti. Daha sabah olmadan ki ortalık ışımasın. Anası Güllü dua diye ne biliyorsa ardından okuyarak Ayvaz'ı uğurladı. Babası Ökkeş, Gülbeyaz'a dağda, bayırda, mağarada ne yapacağına dek her ayrıntıyı anlatmıştı. Ayvaz yüreği küt küt atarak samanlıkta hazır duran ata "Ya Allah, ya Bismillah" diyerek atladı. Güllü ile Ökkeş'in gözlerini artık uyku tutmadı. Aradan epey zaman geçmişti, bir saat mi, iki saat mi ne, saatleri yoktu ki bilsinler. Ökkeş ahırdan bir ses duydu. "Kim o?" diye ünledi. Ahırdan yanıt geldi. "Buba." "Hay babanın canına. Ulan iteni, sen hala burada mısın?" "Buba, at gitmeyi." "Hay Allah belanı vere." Hayvan hem yaşlı hem tık nefeste. Üstelik nal çivisi sol arka ayağını vurmuştu. En kötüsü sık sık öksürüyordu. Gecenin sessizliğinde atın öksürmesi köy içinde duyulursa, ya köylü evlerinden dışarı uğrarsa, ya jandarmalar falakaya çekerse. Ayvaz topallayan atını sürdü. Hıdır'ın evinin önüne geldi. Atı orada bırakıp tıpkı kendisine denildiği ve gösterildiği gibi açık bırakılmış kapıdan süzüldü. Çok şükür Gülbeyaz'la ninesi döndü karının yattığı odayı buldu. Yavaşça kibriti yaktı. Kibrit alevinin ışığında iki kümbet gördü. Biri Gülbeyaz, biri de ninesi döndü kadın. Gülbeyaz o gece kaçırılacağını biliyordu. Coşkuyla bütün gece kaçırılmasını beklemiş. Ne de olsa 14 yaşında bir çocuk olduğundan uykusu coşkusunu bastırmış, yatağın sıcaklığında uyuyakalmıştı. Ayvaz'ın Gülbeyaz'ın uyuyakaldığından haberi yoktu. Bu iki kümbetin hangisi Gülbeyaz'dı? Bir kibrit daha çaktı Ayvaz. Kibrit alevinde korkusu daha da artıyordu. Kümbetlerden biri bir telesin içinde olduğuna göre Gülbeyaz o olmalıydı. Atın terkesine atılmak için önceden kararlaştırıldığı üzere hazırlanmıştı Gülbeyaz. Yine de Ayvaz kendi aklına pek güvenemediği için bir yanlışlık yapmasın diye fısıldadı. "Kız, Gülbeyaz sen misin kız?" Telesin içinden bir kıkırdama duyuldu. Demek telesin içindeki Gülbeyaz'dı hiç kuşkusuz. Ayvaz çuvalı sırtladığı gibi odadan çıktı. Odadan çıkmasıyla acı bir çığlık yükseldi. Ayvaz ilkin çığlığın nereden geldiğini anlayamadı. Sırtındaki çuvaldan geldiğini sanarak az kala çuvalı sırtından atıp kaçacaktı ki birden ayaklarının arasında dolanan kediyi ayrımsadı. Kedinin kuyruğuna basmış olacaktı. Öteki odadaki Hıdır'la karısı Bağdacan da duymuşlardı kedinin can acısıyla bağırdığını, ama o sıra kızlarının kaçırılmakta olduğunu bildiklerinden hiç seslerini çıkarmadılar. Kapılara çarparak sırtındaki çuvalla köy sokağına çıkan Ayvaz, bıraktığı yerde atını bulamayınca ne yapacağını şaşırdı. At yoktu çünkü atı bağlamadan bırakmıştı. Yaşlı at da yılların alışkanlığıyla topallaya topallaya kendi ahırına gitmişti. Ayvaz o şaşkınlıkla "Kız Gülbeyaz, at yok!" diye bağırdı. Gülbeyaz diye çuvala girmiş olan döndü karı Gülbeyaz gibi sesini incelterek "Yayan da kaçarız aslanım!" dedi. "Aslanın mı? Bu da ne demek oluyor?" Gülbeyaz ona bugüne dek hiç aslanım dememişti. Sırtındaki çuvala "At olmayınca olmaz, dönelim!" dedi. Çuvaldan yanıt geldi. "Dönmek hiç olmaz aslanım. Gidek nereye olursa, yayan yapıldak da olsa." Gülbeyaz kız dellendi mi ne? İkide bir orospu ağzı kullanıp aslanım aslanım deyip duruyordu. Köy kahvesinde delikanlılardan duyduğuna göre şehir kabbeleri aslanım canım şekerim derlerdi. Köy karılarından hiç duyulmazdı böyle sözler. Ayvaz bu aslanım sözü de neyin nesi diye düşünerek kendi evlerine geldi. Babası Ökkeş'e atın ya çalınmış ya kaçmış olduğunu söyleyecek, bu durumda ne yapması gerektiğini soracaktı. Hava soğuktu ama sırtındaki ağırlıktan terlemişti. Evlerin önüne gelince "Buba!" diye seslendi. Tilki uykusundaki Ökkeş sese uyanıp "Hay ocağın batı herif, daha buralarda mısın? Yıkıl gözüm görmesin!" diye pencereden seslendi. "Buba, at yok. Lan ahıra bir bak, eşek sıpası." Babası haklıydı. At boş kalınca her zamanki alışkanlığıyla ahırına gelmişti. İçinde Gülbeyaz'ın olduğu çuvalı terkiye atıp ata bindi. "Deh!" dedi. O "deh!" dedi ama at gitmez. Topukladı hayvanı. At öksürmeye başladı. Öksüre topallaya yürüdü. Karanlığın içinde gidiyorlardı. Ama nereye? Çuvaldan ses geldi. "Canım aslanım, yanlış gidiyor." "Nereden anladın?" Bu yol jandarma karakoluna gider de ondan anladım şekerim. Ülen bu ne iş? Gülbeyaz bu şehir orospularının ağzını kimden öğrenmiş?